Ayrım 15, Maceracılar, Wilbur Smith, sayfa 210, 17. bölüm. Beton zeminin üzerine çırılçıplak kıvrılmış olan Andre henüz sağdı ama içindeki kanama canını alıp götürüyordu. Ölmek üzere olduğunun farkındaydı. Bilinci yerindeydi. Bruce'un attığı el bombalarının patlamalarını, sokaktaki yaylım ateşleri, koşan adamların seslerini duyuyordu. Karanlıklar, bağırışmalar ve silah sesleri çok yakına gelmişti. Hatta bunlar yattığı odadaydılar. Gözlerini açtı, tüm pencerelerde altına çömelmiş adamlar vardı. İçeriği yoğun barut dumanı kaplamıştı. Ateş ettikleri zaman odada patlamalar yankılanıyordu. Andre buz gibiydi. Bu soğukluk bütün vücudunu kaplamıştı. Hatta göğsüne çektiği elleri bile soğuk ve ağırdı. Sadece karnı sıcak, aynı zamanda inanılmayacak gibi de şişti. Düşünmek zordu çünkü beyni de buz gibiydi ve silah sesleri kafasını karıştırıyordu. Penceredeki adamları ilgisizce seyrediyordu. Vücudu yavaş yavaş ağırlığını yitirmekteydi. Yerden yükselerek odaya tavandan bakar gibiydi. Göz kapakları düştü. Kendini zorlayarak gözlerini yeniden açtı. Sonra vücuduyla gidebilmek için çabalamaya başladı. Birden ıslık gibi bir ses doldu odaya. Andre'nin başının üstündeki duvardan sıvalar döküldü. İçerisi uçuk renkli toza bulandı. Penceredeki adamlardan biri sırt üstü devrildi. Elinden kayan tüfeği yere düşerek madeni bir ses çıkardı. Adam iki kez yuvarlanıp hareketsiz kaldı. Andre'nin eliyle erişebileceği yerde yüzüstü yatıyordu artık. Andre'nin beyni gözlerinin gördüğünü güçlükle incelemeye çalıştı. Biri dışarıdan binaya ateş ediyordu. Yanındaki adam ölmüştü. Başındaki yaradan akan kanlar yerde ağır ağır kayarak kendisine doğru geliyordu. Andre yine gözlerini kapattı. Çok yorgundu ve çok da üşüyordu. Silah sesleri bir ara kesildi. Bu savaş sırasındaki garip sessizliklerden biriydi. Andre o sessizlikte uzakta birinin bağırdığını duydu. Sözleri anlayamamıştı ama sesi tanıdığı için gözleri açılıverdi. İçinde bir heyecan, bir güç hissediyordu. Çünkü duyduğu Wally'nin sesiydi. Hafifçe kımıldanarak yumruklarını sıktı. Sanki kafasında bir şarkı çalıyordu. Wally benim için geri döndü. Wally beni kurtarmaya geldi. Başını acıyla ağır ağır çevirince karnındaki kanlar guruldadı. Andre, ona yardım etmeliyim dedi. Onun tehlikeye düşmesine engel olmalıyım. Bu adamlar onu öldürmeye çalışıyorlar. Onları durdurmalıyım. Wally'yi öldürmelerine razı olmamalıyım. Sonra yanında yatan adamın kemerindeki el bombalarını gördü. Gözlerini bu yuvarlak cilalı madeni toplara dikerek sessiz sedasız dua etmeye başladı. ''Sevgili Tanrım, benim yanımdasın.'' Eli kan birikintisine doğru uzandı. Silah sesleri kafasına dolduğu için ettiği duayı duyamıyordu. Eli parmaklarının üstüne basarak ilerledi. Bu el tıpkı pekmeze düşen bir sinek gibi ağır hareket etmekteydi. ''Oh Tanrım, bana yardım et. Şimdi yardımını benden esirgeme. Sen rahimsin.'' El bombasının düzgün çeliğine değdi parmakları. ''Bizler günahkarlarız. Bugün bu saatte sen bizleri bağışla.'' Kazık kesilmiş buz gibi soğuk parmaklarla bombayı kemere tutturan halkayı açmaya çalıştı. ''Tanrım, senin.'' Halka çıtırdayarak açıldı. Andre el bombasını alarak avucunun içinde sımsıkı tuttu. El bombasını kendine yaklaştırdı. İki eliyle tutarak göğsüne doğru çekti. Sonra bombayı ağzına yaklaştırıp pimi dişlerinin arasına sıkıştırdı. ''Biz günahkarları bağışla.'' diye fısıldayarak dişleriyle pimi çekti. ''Şimdi, bu ölüm saatimizde.'' Sonra bombayı atmaya çalıştı fakat bomba elinden kayıp hızla yuvarlanarak duvara vurdu. General Moses pencereden dönünce olanı gördü, ağzı açıldı. Pes pembe bir mağarayı andıran açık ağzının üstünde gözlüğünün camları parlıyordu. El bombası ayaklarının dibindeydi. Sonra her şey bir parlama ve patlamayla bitti. Daha sonra geniz yakıcı dumanlar odada döner, duvarlardan sıvalar iner, camlar şangırdayarak yerlere dökülürken ölmekte olan adamların çığlıkları ve iniltileri duyuldu. Andre hala sağdı. Yanındaki adamın cesedi başını ve göğsünü patlamanın şiddetinden korumuştu. Yüzünü iyice kendisine yaklaşan Bruce Curry'i tanıyacak kadar da canı kalmıştı henüz. Ama kendisine dokunan elleri hissetmedi. ''Bruce, Andre'' dedi. El bombasını Andre attı. Andre ona söyle diye fısıldadı ve sustu. Bruce mırıldandı. Neyi Andre? Bugün ve bu saatte yapmadım. Bu kez yapmamam gerekliydi. Canının tıpkı rüzgardaki bir mumun alevi gibi içinden uçmak üzere olduğunu hissederek iki eliyle buna siper olmaya çalıştı. Nedir Andre? Ona ne söylemem gerek? Bruce'un sesiydi bu ama nedenli uzaktaydı. Bu kez onun yüzünden tekrar susarak kalan bütün gücünü topladı. İstediğini söylemek için olanca gücüyle uğraşırken dudakları titriyordu. Bir erkek gibi diye fısıldadı ve mumun alevi söndü. Bruce onu tutarak hafif sesle konuştu. Evet, bu sefer bir erkek gibi. Andre'yi usulca tutarak yine yere yatırdı. Sonra ayağa kalkarak işkenceyle o feci hale konulmuş olan vücuda baktı. İçinde bir boşluk, bir acı duydu. Uzaktaki duvarın yanındaki büyük masaya yaklaştı. Dışarıda ateş gönülsüz bir alkış gibi hafiflemişti. Alevler bir an yükseldi, sonra tümüyle kesildi. Çevresinde Rafi ve dört jandarma heyecanla dolaşıyor, ölüleri inceliyor, ölüm tehlikesinden yeni kurtulmuş insanlara özgü tavırla sıkıla sıkıla gülüyorlardı. Bruce, miğferinin çene kayışını gevşeterek karşı yandaki Andre'nin cesedine baktı. Yeniden evet diye fısıldadı. Bu kez bir erkek gibi davrandın. Böylece ötekiler silindi ve sonuç düzeldi. Sigaraları bataklıkta ıslanmıştı ama yine de paketin ortasından bir sigara çekerek sakin titremeyen parmaklarla düzeltti. Çakmağını bulup yaktı ve sonra en beklemediği anda elleri titremeye başladı. Dolayısıyla çakmağın alevi de sallandığından iki eliyle yakalaması gerekti. Elleri kanlanmıştı. Bu taze yapışkan kandı. Çakmağı kapatıp dumanı içine çekti. Sigara ona çok acı geldi ve ağzı tükrükle doldu. Midesi bulanarak tükrüğünü yuttu ve solukları sıklaştı. Daha önceleri böyle değildi diye anımsadı. Hatta o gece köprüde bir kanadımızı yarıp geldiklerinde, karanlıkta süngüyle onları karşıladığımızda bile böyle değildi. Eskiden hiçbir şeyin anlamı yoktu. Fakat artık yine her şeyi duyuyorum. Yeni baştan canlandım. Birden yalnız kalmak istediğini anlayarak ayağa kalktı. Rafi,
evet patron.
Burasını temizle. Otelden de Suriye ve kadınlar için battaniyeler getir. Ayrıca istasyonda yatan adamlar için de. Konuşan sanki başka biriydi. Sesi de çok uzaklardan gelir gibiydi.
Sen iyisin ya patron.
Evet.
Başın.
Bruce elini kaldırarak miğferindeki derin çukura dokundu. Bu hiçbir şey değil.
Ya bacağın?
Kurşun sadece sıyırdı. Sen işine bak.
Peki patron. Ötekilerini ne yapacağız?
Bruce nehre atın diyerek yürüyüp yola çıktı. Henry ile jandarmaları hala otelin verandasındaydılar. Fakat oradaki cesetlerden işe koyulmuşlardı bile. Süngülerini kasap bıçağı gibi kullanarak kulakları kesiyor ve gerilimle gülüyorlardı. Bruce istasyona doğru yürüdü. Hava hafifçe aydınlanmıştı fakat yaklaşıyordu. Gökyüzü önce mor ve leylak rengine büründü. Sonra ormanın üstünde bir kızıllık yayıldı. Ford araba istasyonun platformunda bıraktığı yerde duruyordu. Bruce kapıyı açıp direksiyonun arkasına geçti ve havanın ağarıp güneşin doğmasını seyretti. 18. Bölüm.
Yüzbaşı başçavuş gelmenizi istedi. Size göstermek istediği bir şey varmış.
Bruce başını dayamış oldu, direksiyondan kaldırarak baktı. Jandarmanın yaklaştığını duymamıştı bile. Geliyorum diyerek yandaki koltuktan miğferiyle tüfeğini aldı. Adamın ardı sıra maden şirketinin binasına gitti. Jandarmalar cesetlerden birini kol ve bacaklarından yakalamış bir kamyona yüklüyorlardı.
Bir, iki, üç.
Kahkahalar arasında fırlatılan ceset kamyondaki mide bulandırıcı yığının üstüne düştü. Çavuş Jack bir adamı topuklarından sürüyerek bir odan çıktı. Ölünün başı basamaklara vuruyor, sürüklendiği yerde ıslak kahverengi bir iz bırakıyordu. Jack neşeli neşeli,
tıpkı domuza benziyor diye seslendi.
Ceset burnunun üstüne çelik çerçeveli gözlük takmış, tüneyinin önünde sıra sıra nişanlar bulunan kır saçlı ufak tefek bir adama aitti. Bruce nişanlardan birinin mor ve beyaz çizgili kurdele olduğunu fark etti. Bu Amerikalıların ağır yaralanan askerlerine verdiği mor kalpli simgesiydi.
bu Kongo'da bile garip bir yağma sayılır diye düşündü. Jack adamın topuklarını bırakıp süngüsünü çekerek üstüne eğildi. Kır saçlı başa yapışık kulaklardan birini tutup bir süngü darbesiyle kesti. Kesilen et pembeydi, ortasında da kulağın karanlık deliği gözüküyordu. Bruce büroya girince buraya sinen mezbaha kokusu yüzünden burun kanatları oynadı. Ruffy masanın yanında duruyordu. ''Şunlara bir bak patron.'' Yanında duran Henry, ''Sana Hyde Park'ta bir çiftlik almaya yeter.'' diye sırıttı. Elinde tuttuğu bir kaleme şiş kebabı yapılacakmış gibi bir düzine insan kulağı geçirmişti. Bruce sümenin üstündeki endüstri elmalarına ve iri taşlara baktı. ''Evet, bunları biliyorum. Onları önce sayıp öyle torbaya yerleştirsen daha iyi olur Ruffy.'' Henry itiraz etti. ''Yoksa bunları teslim mi edeceksin?'' ''Tanrım, onları üçe bölebiliriz. Sen, Ruffy ve ben, üçümüz de zengin oluruz.'' Bruce kasvetli kasvetli, ''Ya da üçümüzü duvarın dibine dizerler.'' diye karşılık verdi. ''Elizabeth Ville'deki beylerin bunları bildiği fikrine nereden sahip oldun?'' Yine Ruffy'ye döndü. ''Elmasları say ve torbalara koy. Bunlardan sen sorumlusun.'' Sonra odanın dibinde battaniyeye sarılı biçime baktı. Andre de Surya'ydı o. ''Gömme işi için adam ayırdın mı?'' ''Evet patron, 6 adamım arkada mezar kazıyorlar.'' Bruce başını salladı. ''İyi, Henry benimle beraber gel, gidip şu kamyonlara bakalım.'' Bruce yarım saat sonra son kamyonun kapağını da kapattı. ''Tek çalışamayacak olan bu. Ancak lastiklerini yedek olarak alırız, karbüratör parçalanmış.'' Yağlı ellerini pantolonunun iki yanına sildi. ''Tanrı'ya şükürler olsun, tankere ilişilmemiş. Orada 4800 litre akaryakıt var. Bu dönüş yolculuğumuzda bol bol yeter.'' ''Henry, Ford'u da alacak mısın?'' diye sordu. ''Evet, yararlı olabilir.'' ''Hem de o küçük Fransız parçasıyla sen orada daha rahat edersiniz.'' Henry'nin sesi pek alaylıydı. Bruce sakin sakin doğru diye karşılık verdi. ''Taşıt kullanmasını bilir misiniz?'' ''Beni ne sanıyorsun? Tanrı'nın belası bir ahmak mı?'' Bruce hafif sesle ''Herkes sana yüklenmeye kalkıyor değil mi?'' diye mırıldandı. ''Kimseye güvenmiyorsun değil mi?'' Henry başını salladı. ''Çok haklısın ahbap.'' Bruce konuyu değiştirdi. ''Andre ölmeden önce sana bir haber bıraktı.'' ''Aman şu erkek bebek.'' ''El bombasını o attı, bunu biliyor muydun?'' ''Evet biliyorum.'' ''Onun ne dediğini duymayı istemiyor musun?'' ''O biçim daima sapıktır. Üstelik en iyi sapık da geberip gitmiş olanıdır.'' Bruce'un kaşları çatıldı. ''Pekala, sana yardım edecek iki kişi al. Kamyonlara benzin doldur. Zaten çok zaman kaybettik.'' Ölüleri bir tek mezara gömerek hemen üstlerini toprakla örttüler. Sonra seslerini çıkarmadan sıkılarak bu kümbetin çevresinde durdular. ''Ruffy, bir şey söylemeyecek misin patron?'' deyince hepsi de Bruce'a baktılar. Bruce başını sallayıp hayır diyerek kamyonlara doğru yürüdü. İçinden de öfkeyle ''Ne söyleyebilirsin?'' diyordu. ''Ölüm konuşabileceğim biri değil. Yalnızca onlar zayıf ve güçlü olan insanlardı. Kimi iyi, kimi kötüydü ve şimdi hepsi de ölüp domuz etine döndüler denilebilirdi.'' Omzunun üstünden baktı. ''Haydi yola çıkalım.'' Konvoy ağır ağır bataklığın üstündeki beton düzlükten geçti. Bruce paralanmış camından hava giren Ford'la en öndeydi. Artan sıcak yüzünden bu fazla nemli hava hiç de ferahlık vermiyordu. Misyona giden yolun önünden geçerlerken güneş ormanın üstünde iyice yükselmişti. Bruce oraya baktı ve kendisi St. Augustine'e uğrarken konvoyun yola devam etmesi için işaret vermeyi düşündü. Mike Haig ve Rahip Ignatius'u görmeyi, onların güvende olduklarından emin olmayı istiyordu. Sonra bu isteğini engelledi. Sen Augusta'da korkunç şeyler olmuşsa, haydutlar misyonu basarak kadınların ırzına geçmişlerse, adamları öldürmüşlerse yapabileceği bir şey yoktu. Hem bu durumu bilmeyi de arzu etmiyordu. Onların güvenle ormana gizlenmiş olduklarına inanmak daha iyi diye düşündü. Bütün bunlardan geriye işe yarar bir şeyin kaldığına inanmak çok daha doğru. Konvoyun başında kararlılıkla misyona sapan yolu geçti, düzlüğe çıkabilmek için tepelere doğru gitti. Birden aklına başka bir şey geldiği için bunu hoşnutlukla düşünmeye başladı. Tanrı'nın terk etmiş olduğu 4 adam, umutlarını yitirmiş 4 adam Port Reprieve'e gelmişlerdi. ve orada çok geç kalmadıklarını, belki de hiçbir zaman geç kalınmadığını öğrenmişlerdi. Onlardan biri bütün ömrünce zayıf ve aciz olmasına karşın erkek gibi ölecek gücü bulmuştu. Bir başkası yaşamı sırasında yitirdiği insanlık gururuna kavuşmuş ve yaşama baştan başlama fırsatını elde etmişti. Üçüncüsü ise birden durakladı. Evet, üçüncüsü de sevgiyi bulmuştu. Ya dördüncüsü? Bruce Wally Henry'yi düşünürken gülüşü silindi. Wally Henry dışında çok anlamlı bir öykü olmuştu yaşadıkları. Ancak Wally ne bulmuştu? Bir kurşun kaleme takılı 12 kulak mı? 19. bölüm. Bizi sadece birkaç mil gerideki kavşağa götürecek istim elde edebilir misin? Çok üzgünüm Mösyö. Bırakın güçlü buhar elde etmeyi, bu kazan bir hava kabarcığı çıkaracak durumda değil. Makinist çaresizliğini belirtmek için tombul ellerini iki yanına açtı. Bruce kazandaki çatlağa baktı. Maden parçalanmıştı. Bunun umutsuz bir istek olduğunu biliyordu. Peki, teşekkür ederim. Rafi'ye döndü. Her şeyi konvoya taşımak zorundayız. Bu yüzden bir gün daha kaybedeceğiz. Rafi uzun bir yürüyüş diye kabul etti. Hemen işe koyulalım bari. Ne kadar yiyeceğimiz kaldı? Ancak 2 günlük. Bu bizi Elizabeth Villa dek götürmeli. Patron her şeyi kamyonlara taşımamızı istiyor musun? Projektörler, mühimmat, battaniyeler ve ötekileri. Bruce bir an durdu. Öyle sanırım. Hepsine gerek olabilir. Bu iş günün kalanını alacak. Bruce öyle diye kabul etti. Rafi uzaklaşırken de arkasından seslendi. Rafi, patron, birayı unutma. Rafi'nin kara bir aya benzeyen yüzü bir gülüşle sanki ikiye bölündü. Bira almamızın gerektiğini mi düşünüyorsun? Bruce güldü. Neden olmasın? Bu konuda beni kandırdın işte patron. Trenden konvoya eşyaları taşıyıp son donanımı da yüklerlerken hava kararmaya başladı. Zaman servetten daha da çabuk elden giden bir şeydi. Zamanı hiçbir banka bile saklayamazdı. Boş yere harcadığımız bu değerli şeyi saklamak olanaksızdı. Uyuyup karın doyurduktan ve bir yerden ötekine gittikten sonra gerçeği yaşamak için geriye pek az zaman kalıyordu. Bruce bunu her düşünüşünde olduğu gibi yine hoşnutsuzluk duydu. Bir büroda masa başında geçirilen saatleri çıkaracak olursanız geriye ne kadar zaman kalırdı? Ortalama bir insan haftada sadece yarım gün yaşayabiliyordu. Aslında var olma gücümüz böylesine kısaltılmıştı işte. Bu düşünce daha da ileri götürülebilirdi. İnsan fiziksel ve düşünsel gücünün yalnızca küçük bir bölümünü kullanacak yaratılıştaydı. Ancak hipnotize edilen biri kendindeki gücün onda birinden daha çoğunu ortaya koyabiliyordu. Haftada yarım günü ona bölünce de gerisi boş geçmiş sayılıyordu. Bu ne üzücü bir sonuçtu. Bruce, Rafi, gece için nöbetçi diktin mi diye gürledi. Henüz yapmadım, daha. O zaman hemen başla. Rafi inceler gibi Bruce'u süzdü ve genç adam hiddeti arasında azarlamak için bula bula bu salt enerjiden oluşmuş çam yarmasını seçtiğini düşünerek pişmanlık duydu. Homurdandı. Henry nerede? Rafi hiç konuşmadan konvoyun arkasındaki kamyonlardan birinin çevresinde toplanmış olan adamları işaret edince Bruce o yana doğru yürüdü. Ani bir sabırsızlığa kapıldığı için neredeyse adamlara saldırdı. Bağırarak onları türlü türlü işe koştu. Konvoy boyunca giderek emirlerine uyulup uyulmadığını inceledi. Brenlerin, projektörlerin yerlerine baktı. Yemek pişirmek için yakılan küçük ateşin balubaların gözlerinden gizlenmesi için önlem aldırdı. Durup kamyonların akaryakıt almalarını ve emrettiği güvenlik koşullarının yerine getirilmesini seyretti. Adamlar onunla göz göze gelmekten çekinerek dikkatle işlerini yapıyorlardı. Kampta ne bir gülüş ne de bir ses duyuluyordu. Bruce yine gece yola çıkma aleyhinde karar verdi. Aslında gitmek için can atıyordu. Ama jandarmalar bir gece önce hiç uyumadıkları için bitkindiler ve gece yolculuğunun tehlikelerini de göze alamıyordu. Rafi'ye yarın hava ışırken yola çıkacağız dedi. Peki patron. Sonra yatıştırmak ister gibi tatlılıkla konuştu. Yoruldun. Yemek hazır olmak üzere. Yemekten sonra biraz uyumalısın. Bruce ona kötü kötü bakarak ağzını açıp sert bir şey söyleyecekken kendine hakim oldu. Dönüp kamptan uzaklaşarak ormana gitti. Orada devrilmiş bir kütük bularak oturup bir sigara yaktı. Hava kararmış ve gökyüzünü yer yer kaplayan yağmur bulutlarının arasında birkaç yıldız belirmişti. Kamptan hafif sesler gelmekle birlikte hiç ışık yoktu. Yani durum istediği gibiydi. Hiddetinin belirli bir yönü olmaması bunu bastıracak yerde büsbütün arttırıyordu. Sonunda nedenini anlayana dek böylece öfkeyle oturdu. Bu yön kendisiydi. Üstüne çökmekte olan o karanlık sıkıntıyı fark etti. Uzun süredir yani 2 yıldan beri böyle bir şey olmamıştı. Evliliği yıkılıp çocuklarını kaybettiğinden beri. Bütün duygularını içine gömüp çevresindeki yaşama katılmaktan kaçındığından beri böyle sıkılmamıştı. Fakat şimdi o engel devrilmişti. Fırtınadan korunabileceği bir liman yoktu. Dalgalarla boğuşacaktı. Yelkenlerin hepsini açacak ve bir de atacak demir bulacaktı. Öfkesi geçmişti artık. Hiç olmasa öfkede bir ateş vardı. Oysa duyduğu sıkıntı buz gibiydi. Kendisine çarpan buz gibi dalgalar karşısında küçük ve güçsüzdü. Çocuklarını düşününce yalnızlık güneyden esen bir kış rüzgarı gibi çevresinde ulumaya başladı. Gözlerini kapattı. Parmaklarını göz kapaklarına bastırdı. Çocukları karşısında belirmişti. Kırmalı eteğinin altından tombul pembe bacakları çıkan Christine. Yumuşak saçları omuzlarına inen melek yüzlü kız. Christine dondurmadan yapış yapış olmuş elleriyle onun yüzünü tutarak tam bir ciddilikle ''En çok seni seviyorum'' demişti. Simon burnu dahil Bruce'un küçük bir modeliydi. Dizleri yara bere, yüzü de kir içinde olurdu genellikle. Ondan sevgi gösterisi beklenmezdi. Ama 6 yaşındaki çocuk bundan daha olağanüstü, yaşından umulmayacak bir dostluk vermişti. Onunla dinden başlayarak siyasete dek her şeyi ciddi ciddi tartışırlardı. Çocuk İsa neden tıraş olmazmış ve ne zaman başbakan olacaksın baba diye sorular sorardı. Artık yalnızlığı elle tutulur hale gelmişti. Bu bedenine sarılan bir yılan gibi göğsünü sıkıyordu. Sigarasını topuğunun altında söndürerek karısı olmuş kadından nefret edip rahatlamaya çalıştı. O kadın çocuklarını kendinden ayırmıştı. Fakat nefret de soğuk bir şeydi. Çünkü Bruce suçun tümünün onda olmadığını biliyordu. Bu da başarısızlıklarından biriydi işte. Daha çok çaba gösterseydim, o acımasız sözleri söylemeseydim belki. Durumum böyle olmazdı. Belki ama öyle olmamıştı. Her şey bitti ve şimdi yalnızım. Bundan kötüsü olamaz. Bu yıkıntılar içinde ıssız bir yerde kalmaya benziyor. Karanlıkta yakınında bir şey kımıldandı. Otlar hafifçe hışırdadı. Birinin yakınında olduğunu hissediyor fakat göremiyordu. Bruce kazık kesildi ve sağ eliyle tüfeğini yakaladı. Silahı ağır ağır kaldırırken karanlıkları gözleriyle delmeye çalışıyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 225.